Dördüncü ayrım. Beşinci bölüm. Benliğin taşıdığı ruh. Lakin Sokrates'e göre kendine bakmak her şeyden önce ruhu için dertlenmek ve ona özen göstermekti. Niçin öncelikle ruh için? Ruhla kastedilen nedir? Şöyle de anlaşılabilir. Ruh benliğin enerji santralidir. Onun enerjisi olmasaydı beden ölü madde olurdu. Yaşlanan, maddeden oluşan bedendir. Ruh değil, ruh zamanla bedenden çekilen enerjidir. Hiçbir varlık enerjisiz yaşayamaz. Demek ki esas olan odur. Onsuz her şey hiç olur. Enerjimin ni rengi noktası bedendir. Ama onun çok ötelerine uzanabilir. Bir insanın etrafına ışık saçabilmesinde görülebildiği gibi veya aksine adeta bir nokta biçimini alarak bedenin içine çekilebilir. Bir insanın sönmeye yüz tutan yorgun gözlerinde görebileceğimiz gibi. Bunu kendimden de bilmez miyim? Enerji doluyken kendimi ruh üflenmiş ve canlı hissederim. Enerjisizken içim çekilmiş ve cansız. Hangi enerji? İyi bilinen biçimleri: elektrik enerjisi, ısı enerjisi, hareket enerjisi, biyokimyasal olarak depolanan enerjidir. Peki nereden gelir enerji? Esasen evrenden gelir. Evrenin enerjisinin bütün biçimleriyle dopdoludur. Özellikle de yer küreye yakın olan güneş enerjisiyle, güneş enerjisi olmasa dünya üzerinde hayat olmazdı. Bu enerjiyle insanların soluyabileceği oksijeni üreten bitkiler olmazdı. Enerji bedeni terk ettiğinde nereye gider? Neticede her varlığın yuvası olan evrene geri gider. Yalnız beden ölür. Enerji ölmez. Enerjinin sakınımı, kanunu böyle söyler. Buna göre enerjinin biçimleri birbirlerine dönüşebilir ama yok edilmezler. İlk kaynağı saf oluştur belki. Sakin duran potansiyeldir. Zaman zaman fiziksel, kimyasal, biyolojik biçimlerde. En nihayetinde de bir benlik halinde tezahür eder. Böylelikle enerjiden sürekli yeni hayatlar meydana geldiğine göre bir ebedi hayattan bahsedebiliriz. Bunu böyle anlayabiliyorsak ruhsal bakımı mantıken enerjinin bakımı demektir. Enerjiyle kanatlandığında hayat kolaylaşır. Hayatta en önemli şey ben değil, benliği yaşatan ve onun bütün motivasyonunu doğuran enerjidir. Hangi enerji var elimin altında? Serbestçe akabiliyor mu yoksa engelleniyor mu? Nerede kullanıyorum enerjimi? Anlamlı mı, anlamsızca mı? Cesaretle mi, müttedir mi? Ne yapsam yeni enerjiler kazanabilirim? Hangi tür yaşantılarla, karşılaşmalarla, iletişimle, neye özen göstererek? Meditasyonun, yoğunlaşmanın, duanın, erotizmin, romantizmin, sanatın hangi biçimiyle? Her insanın hayatında enerji her şeyden önce duygularla idrak edilir. Duygular ruh olarak tanımlanabilecek enerji alanının hareket ve dalgalanmaların ifadesidir. Bir insanın kişisel ruhuna damgasını vuran enerjetik vakıalar duygu dünyasından kendilerini gösterirler. İnsanın ruhunu dolduran enerji miktarı evrendeki enerjinin sonsuz denizde damlacıktır. Bunu da dünya ruhu olarak görebiliriz. Bazı yoğun alanlarda bunun bir derinlik olarak hissedebilir kişisel ruhumuzda, kimileyinde uçurum olarak. Bu nedenle kendiyle dost olmanın beşinci yordamı olan insanın benliğinde duygulara alan açmasını destekleyen güçlü sebepler vardır. Benliğin içinde ve zaruri olmamakla beraber onun dışında duygularda dikkat çekici olan tezahür biçimlerinin zenginliğidir. Bunların temelinde yatan enerji çok farklı biçimlerde kendini belli eder. ve yaşam hareketine aracılık eder. Duyguların çelişikliği, enerji alanlarındaki gerilimin baki kalmasının teminatıdır. Enerjinin hayat verebilmek için akabilmesi gerekir. Akıcılığı en iyi sağlayan da zıt kutuplardır. Körü körüne güven ve endişelilik gibi, heyecan ve tükenmişlik gibi, iyi hissetmek ve iyi hissetmemek gibi, özlem ve hayal kırıklığı gibi, aşk ve nefret gibi, kendinden emin olmak ve çaresizlik gibi, kendini evinde hissetmek ve yabancılık çekmek gibi, tutku ve kayıtsızlık gibi, arsızlık ve mahcubiyet gibi. Herkesin bildiği bazılarını sayacak olursak. İki yandan birine yüklendiğinizde iyi kötü dengeleniyorsa terazi, bu uçlar arasında bir denge mümkündür. Gün be gün vuku bulan nispeten zararsız bir git gel vardır. Keyifli ve keyifsiz ruh hallerimiz arasında değişiklik neşe verir diyebilirdi eskiler. Fakat modern zamanda sarkaç keyifsizliğe doğru salınınca herkes bunda neşe buluyor. Hayat bir nefes almasın mı? Her iki yandan birine saplanmak da soluksuz kalmaya benzer. İnsanları bir araya getiren keyiflilik hali de, aralarına mesafe koyan keyifsizlik hali de önemlidir. Mesafe, insanın tekrar kendisiyle meşgul olmasını sağlayan boş alanı sağlar. Smile'lar ağır bastığında dudak kenarlarını düşürmek yükümlülük haline gelir. Hayatın kutupsallığını koruyup kollamak için. Keyifsiz ruh hali benliği bıktıracak kadar derinleşirse de buna karşı keyifli ruh haline geçişi kuvvet vermek gerekir. Kendiyle dost olmak bedenin hususiyetleri yanında duyguların tüm çeşitliliğini ve zıtlığını da kabullenebilmeyi gerektirir. Öz empatinin bir parçası olan insanın kendi kendisiyle duygudaşlığı, duyguların geniş yelpazesi olmazsa, hayatının gerilimini kaybedeceğini idrak ederse eğer, mızmızlandıktan uzak durur. Gerçi birçokları nahoş duygulardan gönül rahatlığıyla feragat edebileceklerini söylerler. Ama o zaman sadece hoş duygulardan oluşan bir hayatın yaşanabilir olup olmayacağı sorusuyla yüzleşmeleri gerekir. Üzüntüyü tanımasam sevinci nereden bilecektim? Şevksizlik, hatta acılar olmasa zevkler boz bir normallikten ibret olurdu. İyi duygular sevindirir. Fakat kötü duygular da hayatın bereketini katkıda bulunur. Demek şefkatin yanında bazen de öfkeli olacağız. Başkalarını dünyaya onlardan daha fazla bir takım zayıflıklarımızdan ötürü kendi kendimize, sonra da tamam diyeceğiz. Uzlaşmaya gayret edecek, açığa çıkan enerjiyi kuvvetli yanlarımız üzerinde çalışmak için kullanacağız. Kendiyle dost olabilme yolundaki büyük meydan okuma, genellikle olumlu değerlendirilen neşe ve keyiflilik hali değil, olumsuz sayılan maneviyatı bozuk ve üzüntülü haldir. Tabiatıyla, kısacası hemencecik hastalık olarak değerlendirilen depresif keyifsizlik. Oysa sadece belirtisi mutlak mekalsizlik ve duygusuzluk olan depresyon ağır hastalık sayılabilir. Duyguların fazlasıyla faal olması ise bir hastalıklı ilişkisi pek az, insan varoluşuyla ilişkisi pek kuvvetli bir durumu işaret eder. Melankoli ile yaşamaktır bu. Geçici ve uzunca sürdürülebilen bir hüzün halidir. Sebepsiz olabilir veya insanın faniliğinden ve kusurluluğundan doğuyor olabilir. İlke olarak kabullenirseniz idare edersiniz onunla. Manik depresyondaki gibi insanları taşkınlık ile çökünlük arasında o yana bir bu yana savuran uç duygu infilaklarıyla yaşamak ise daha zordur. Bu uçları hafifletmek ve ılımlandırmak için çok defa terapi ve tıbbi yardım gerekir. enerjilerinin hiddeti kendimiz ve başkaları üzerinden tahripkar etkilere yol açma tehdidi yaratacak kadar kuvvetli bir şekilde sökün ettiklerinde duyguları başka türlü nasıl hafifletebiliriz ki peki? Duygularının enerjisinin düşmesi için kendilerine ifade olanağı bulmaları gerekir. Sinemada, tiyatroda, operada, müzikte ve edebiyattaki sanatkârane ifade edilen duygu sahneleri işte buna fırsat tanır. Daha da etkili bir yol insanın duygularını bizzat dile getirmesi, onları metne dökmesi, çizgiye, resme aktarması, müzik aletleriyle seslendirmesi ve başkalarıyla üzerine konuşmasıdır. Peki fazla zayıf düştüklerinde nasıl kuvvetlendirebiliriz duyguları? Onları teşvik edebilecek ve gizlendikleri yerden çıkartabilecek tasavvufları, durumları ve karşılaşmaları arayarak yapabiliriz bunu. Söz gelimi bir buluşmayı, bir oyunu, erotik bir durumu beklerken duyulan ön sevinç, insanın daha yoğun hissetmeye başlamasını sağlar. Başkalarıyla kurduğumuz yakınlıklara canlı duygulardan oluşan büyük bir servet borçluyuzdur. Bunun tek koşulu bu ilişkileri aramak, bu ilişkilerin bakımını yapmak ve bazen müşkül hale geldiklerinde hemencecik bırakıp kaçmamaktır. İnsanın duygularını gösterip göstermeyeceği ve nasıl göstermesi gerektiği sorusunun cevabı kültürlere göre farklılaşır. İleri modern kültürde duygularını göstermek bir zorunluluk haline geldi. Eskiden hakim olan duygularını göstermeyip bastırma ve görmezden gelme normuna karşı bir reaksiyona dönmüştü. Bu dönüşümü psikoterapistler sağladılar. Ön çalışmasını ise romantik akımın sanatçıları ve düşünürleri yapmışlardı. Onlar baştan itibaren modernliğin, soğuk, rasyonalizmin ve pragmatizminin karşısına iç ısıtan bir şeyler koymayı istemişlerdi. Yeni gerçekliğin sınırlılığını hasret duygusuyla yıkmaya çalışmış, düşlere alan açma çağrısında bulunmuşlardı. Zira hasret duyar ve düşlerken hayatın enerjisini idrak edebilirler. Olanakların sınırsız alanını sezebilirsiniz. Romantik itki, duygu dünyasının boşalmasıyla bir ruhsal anlam yitiminin kendini göstermesi oranında yayıldı modern çağ boyunca. Ancak romantikleşme babında duyguların rehabilitasyonu, ancak hoş duyguların aydınlık tarafı da hasredildi. Sadece iyi duygular romantik saydılar. Oysa başlangıçta romantik dramaturjide duyguların gerilim alanından onların karanlık tarafı da yer almıştı. Duygu dünyasında bu daralmayı geriye çevirmek arzuya değer olurdu. Aynı zamanda duyguları muhakkak göstermeye ve onlara uymak zorunda olmaya sevk eden normdan kurtulmak da arzuya değer olurdu. Bu norm geçici bir bilgeliği barındırır ama aynı zamanda bir müsbeti de, kendini aşırı sevenlerin kendi duyguları etrafında bir kült meydana getirmeye, peşinden de bu kült tarafından güdüp yönetilmeye ve yanlış yollara saptırılmaya meyledildiklerine, sonra da işlerine geldiğinde kolaylıkla duygusal açıdan buz kesebildiklerine dair izlenim yanıltıcı mıdır? Buna karşılık kendiyle dost olanın derdi, duyguların yuvası olarak ruhu derece derece açıp kapayabilmektir. Günlük ruh haline ve ihtiyaçlarına, karşısındakinin vaziyetine ve mevcut duruma bağlı olarak yapar bunu. Ruhun istiridyelik vasfı, duyguları geri çekip bir serbest bırakabilme yeteneğini geliştirmeye yardım eder. Bu yeteneği en iyi tecrübeyle ve tecrübeleriniz üzerine düşünerek öğrenirsiniz. Ne derece duygularımı haddinden fazla açtım? Ne zaman içime fazla çabuk kapandım? Kime haddinden fazla güvendim? Kime haddinden az? Bu süreç de hiçbir zaman sona ermez. Her tecrübenin ve bunlar üzerine her düşünmenin ardından duygularımıza dair sezgimiz artar. Ta ki benliğimiz her durumda karnındaki hissi dinleyerek doğru karar verebilecek hale gelene kadar. Bunun üzerine ve bir dizi başka konu üzerine düşünmek ruhumuza bakmanın bir icabıdır. 6. bölüm. Benliğin düşünceliliği. Düşünceleri de tıpkı duygular gibi hayatı taşıyan enerjinin ifade biçimi olarak düşünebiliriz. Duygulardan farklı olarak düşünceler, düşünceliliği ve üzerinde düşünmeyi mümkün kılarlar. Bu sayede ruhun enerjiyi akıntılarını gözleyebilir, değerlendirebilir ve ifade biçimlerini etkileyebiliriz. Bilincine varmak, duyguları idare edebilmeyi sağlar. Bu bakımdan istiridyelik vasfı aslında zihnin bir vasfıdır. Korku duygusu yükseldiğinde düşünsel ben durumu soğukkanlılığa analiz edebilir yahut da korku güdüsünün peşinden gidebilir. Hissettiği arzuya düşünerek karşı durabilir yahut ona teslim olabilir. Birçok insan suçluluk duygularıyla boğuşur. Ama suçluluk diye bir şey var mıdır sahiden? Bu en azından mümkün bir düşüncedir. Suç bir kavramdır. Peki ama ne gibi bağlantıları vardır? Bütün dallanıp budaklanmalarıyla bunun peşine düşmek karmaşık olabilir. Ama benlik yolu kısaltabilir ve bir vakanın sorumluluğunu üstlenebilir. Bir suç olasılığı benliğin boynuna büker. İradesiyle sorumluluk üstlenmek onu tekrar ayağa kaldırır. Kendiyle dost olmanın 6. yordamı hayat üzerine düşünmeye ilham vermek olmalıdır. Kendinize sorduğunuz sorular düşünmeyi teşvik eder. Neler gözlüyorum? Ne gibi tecrübelerden geçiyorum? Algıladığım ve havadis olarak öğrendiğim her şey birlikte nasıl bir bağlam oluşturuyor? Bunun üzerine ne düşünüyorum? Bu bağlam içinde neleri idrak edebilir ve ikna edici buluyorum? Bunların benimle ilgisi nedir? Hayatımda nasıl bir anlam ifade ediyorlar? Hayat aslında nedir? En azından benim öznel bakış açımdan nedir? Nesnel anlamını bilemem zira. Hangi sebeplerden bunu böyle görüyorum? Başka bir bakış açısı için sebepler var mıdır ortada? Benim bu hayattaki rolüm ne? Benim için özel hayatımda ve mesleki faaliyetimde neler önemlidir? Şimdiye kadar hangi yollardan geçtim? Nereye gitmek istiyorum? Düşüncelilik üzerinde düşünerek hayatı bilinçli bir şekilde sürdürmeyi sağlayacak cevaplar bulmak için sürekli yeniden sorular sormak demektir. Sürekli sınanan bir yönelim çıkar buradan. Bu aynı zamanda her kanaldan sürekli sökün eden havadislerin ve bilgilerin akıntısı içinde bir yönelim bulmak demektir. Bunlara açık mı olmalı yoksa uzak mı durmalıyım? Kısmen mi, sürekli mi, ara sıra mı? Her şeyde beni alakadar etmez. Her şeye cevap yetiştiremem. Her şeyle meşgul olamam. Gerekmez. Her şeyimi elektronik medyalara emanet etmem gerekmez. Aksi takdirde hiçbirini geri alamam onların. Yoksa başkalarının onlarla neler yapabilecekleri umurumda değil mi? Havadisleri geri çevirmek ve bilgilerimi vermeyi reddetmek muhakkak lazımdır zaman zaman. Bazen sırf kendimi kaybetmemek için gerekir bu. Bunun için bir dijital hükümranlık sahibi olmak gerekir. Burada bunun alacağı biçim vukuflu bir bilmezliktir. Şunları düşünerek hesaplı bir geri çeviriş ve reddetiştir. Ne zaman, nerede, kime, hangi sebeple, ne müddetle? Düşünerek anlamlı da sorgulayabilir, hayatımı yükleyeceğim cevapları bulabilirim. Bu önemlidir. Çünkü anlamın olduğu yerde enerji akışı olur. Zorlukları alt etme ve teşebbüsleri gerçekleştirmeyi sağlayan güç olarak hissedersiniz onu. Anlamı sorgulayan sorulara verilen cevaplar nihai hakikatler değil, hayat içinde ortaya çıkan bağlantılara bir kafiye uydurma denemeleridir. Bunlar arasında bir kurallılık var mı yoksa tesadüf mü, benimle alakalı bağlantılar mı bunlar yoksa benim dışımda mı gelişiyor, arkalarında bir niyet var mı, bir hedef gözetiyorlar mı, nedensellik var mı, paradoksal mıdırlar, bilmeceli mi bir durum mu, trajik mi, sadece komik mi, yardımı dokunabilecek, bazen de teselli verebilecek düşünceleri insan kendi düşünürken bulur ve ya bir yerlerden uçup gelir bunlar. Mesela bazen tam doğru anda keşfettiğiniz hikmetli sözler kılığında veya başkalarının sohbet esnasında anlamlı değinmeleriyle. Üzerine düşünerek ve zihinsel gıdaya dönüşecek bir şeyler daima bulunur. İnsanlar ihtiyaç duyar buna. İnsanın düşüşünü gayet amaca dönük ve sistematik olabilir. Fakat düşünmeyi kendi kendisine de emanet edebilirim. Bunun başlı başına önemli bir nedeni kendiliğinden akan düşüncenin benim bilinçli olarak becerebileceğimden çok daha yaratıcı ve üretken olmasıdır. Ben düşünmem de zihnim düşünür. Serbest düşünce tam da bu bağlantıda aradığımı için kurar bağlantıları. Her şeyde bir anlam olması gerektiğine olan ihtiyacımdan kendini kurtaran zihnim anlamsız şeyler düşünüp belki de o sayede yeni anlamlar keşfedebilir. Kafamda bir anda parlayıp sonra ateş böcekleri gibi sönüveren düşüncelere ve hayretle baka kalırım. Düşüncelerin bolluğu kendi başına bir alemdir. Evrimin küçük ölçekli bir modeli gibidir. Her düşünce bir mutasyondur. İster kullanışlı olsun, ister olmasın. Ancak gerçeklikle karşılaştıklarında bir seçilim olur. Böylece düşünsel tasarıların hangisinin beni ileri götürebileceğini görürüm. Ya mevcut gerçekliği yansıtıyor veya yönetebilir hale getiriyor ya da yeni bir gerçeklik tasarısı geliştiriyorumdur. Kendi kendime geliştirdiğim düşünceleri kavramlar halinde sabitleştirebilirim. Kavramlar yardımıyla hayatı idrak ve tasvir edebilir, ayrıca değerlendirebilir ve başkalarıyla bunun üzerine konuşabilirim. Tecrübelerim ve tasavvurlarım dışarıdan görülmeksizin kavramlarda derlenip toplanmıştır. Hayat bana sorunlar çıkarttığında bu tecrübelerime dayanarak kendime esas aldığım kavramlardan ve kaynaklanıyor olabilir. Hayat kendimi teslim ettiğim tasavvurlara uymayı istemiyor olabilir. Söz gelimi hayatın hep sevinçlerle dolu olacağını tasavvur edersem en ufak bir tatsızlık bana dert olur. Bunun sonucu kendi sebebiyet verdiğim bir yaşama stres olabilir. Her şeyin her zaman kolay geçmeyeceğini tasavvur edersem hayat kolaylaşır. İnsanlar çoğu kez bir kavramın getirdiği tanımın ne kadar önemli olduğunu bilincinde olmazlar. O tanım sadece kültürel olarak verili değildir. İçi bireysel olarak da doldurulabilir. İnsan kendi düşünerek bilinçsizce kullanılan kavramları bilinçli hale getirebilir. Böylece hayatın ne olduğuna dair tasarrufu değiştirirse bu da dönecek içinde yaşamakta olduğu kültüre dair genel tasavvufa bir etki bulunacaktır. Düşünceler ayrıca tıpkı hayatın tümü gibi kutupsallığa tabidirler. Yani benlikte sadece olumlu duygular barındırmaz. Olumlu ile hayatla, kendimizle, başkalarıyla ve dünyayla ilgili dostane, sevinçli, iyimser duyguları kastediyorum. Olumsuz duygular da barınır orada. Olumsuz ile dostane olmayan, kızgın, karamsar duyguları kastediyorum. Kendini aşırı sevenlerin yatkın olduğu gibi pırıl pırıl özbenlik imgesinin üzerine ufacık bir gölge bile düşmesin diye hep sadece olumlu düşünmek uzun vadede çok fazla kuvvete mal olur. Kendimle dost olmayı istiyorsam düşünmenin öteki yanını bastırmasam iyi ederim. Olumsuz düşünmek hayatın bazı vehçelerine daha iyi uyar pekala. Ara sıra kimi durumlarda olumsuz düşünmeye teslim olmak hayata karşımıza çıkabilecek olumsuzluklarla iyi baş edebilmeyi dönük en iyi önlemdir. Bununla beraber birçok şey bir bakış tarzı meselesidir. Düşünceler perspektife tabidir. Hiçbir insan topyekün bir bakışa sahip değildir. Herkesin kısıtlı bir bakış tarzı, bir algılaması vardır. Hakikatin tamamını göremez. Her hakikat arayışında onun başka vehçelerinin meydana çıkmasından anlayabiliriz bunu. Bir küreyi hiçbir bakış açısından tam olarak idrak edemeyiz. Ancak çok sayıda ve karşıt perspektif güvenilir bir izlenim edinmeyi sağlar. Bu nedenle hakikat uğruna anlamlı olan başka perspektiflerle de ilgilenmektir. Oysa ne yazık ki sınırlı kalır bu ilgi. Gerçi anlaşılır nedenleri vardır bunun. Kendi bakış açımız bir bakıma vatanımızdır bizim. Kendimizi orada vaziyeti biliyor ve korunup kullanıyor hissederiz. O bakış açısını terk etmek zor gelir bana. Külfeti çok fazladır. Buna rağmen ilk anda ne kadar alışılmadık ve yabancılayıcı gelebilseler de farklı bakış açılarının dünyamızı zenginleştirebileceğini tecrübe ederiz. Hatta şimdiye kadarki bakış açısıyla bir çıkmaza saplanacakken bazen farklı bir bakış açısı hayat kurtarabilir. Bakış açımı düşüncelerimde denemeler yaparak değiştirebilir. Kendimi tıpkı bir arkadaşın yapacağın gibi dışarıdan gözlemleyebilirim. Kendiyle dost olma perspektifimi de buradan devralıyorum. Dışarıdan bakış başka bir türden selfie tekniklerine imkan verir. Bizim durumumuzda en güzel manzaranın önünde kocaman bir tebessümle poz vererek değil, kendimiz üzerine düşenerek benliğimizi olabildiği kadar isabetli algılamak ve gereğinde iyi niyetli öz eleştiriyle düzelterek hem kendimiz hem başkaları için daha geçimli kılmak üzerine uygulanacak bir teknik. Bazen kendimde fark ettiğim kibri başkalarında görsem bana sempatik gelir miydi? Buradan bir takım sonuçlar çıkarabilirim. Hayatın faniliğine ilişkin bir tavır belirleyebilmek de düşünceliliğe gerektirir. Ölümü düşünmek birçok insanı huzursuz eder. Huzursuzluktan kurtulmak için bazıları düşünmeyi seçer. Ne var ki tam da düşünülmemiş düşünceler daha fazla huzursuzluğa yol açabilir. Bunun alternatifi kendine sorular sormaktır. Beni huzursuz eden ne? Hayatın sınırlı, ölümün anlamsız olması mı? Lakin hiç kimse bunları bilemez. O zaman da bunları düşünmek iyice önemlidir. Ölüm sonunda ölüm olmayan bir hayat yaşanabilir olmadığı için bir anlam kazanıyor olabilir mi? Hayatın güzelliği ancak fanilikle yüzleşerek algılanabilir hale gelmiyor mu? O zaman ölmek üzere bir varoluş değil, yaşamak üzerine bir varoluş olur meselemiz. Hayat sınırlı olduğu için değer kazanır. Sınırsızca tasarruf edilebilir olan şey değerinden kaybeder. Ayrıca ölüm başka bir hayata geçiş de olabilir belki. Madem biten her şey başka bir şeyin başlangıcı, ölüm üzerine düşünmüş olan insan taze bir kaygısızlıkla yol alabilir hayatın içinde. Kendiyle dost olmaya en fazla hangi düşüncelerin katkıda bulunacağı benlik bir ruh, iyi ruhla Aristoteles'in Nikomakhos Etik'te bahsettiği anlamda eudaimonia ile dolduğu zaman belirgin hale gelir. Burada genellikle mutluluk diye çevrilen şey bunun çok daha ötesidir. Hayatın bağıntılarına ilişkin anlayış sahibi olmaktır ve hayatın içinde yuvasında olma duygusudur. Neşe ve sükunet ancak bu şekilde husule gelir. Neşe, hayata rıza göstermenin temel ruh halidir. Sevinçliyken de hüzünlü zamanlarda sükunet her şeyin hep başka türlü olmasını isteğini bir kenara bırakmayı sağlayabilir. rızamla alan açtığım düşünceler başlangıçta kafa karışıklıklarının ardından kendiliğinden neşeli bir sükuneti temellendirecek cevapları bulur. Bu temelin üzerine sürekli kendi üzerine düşünmeye, kendisine taammüden muhtaç kılan bir benlik tanımına inşa edebilirsiniz. Dördüncü ayrım sonu.